Ayrım 38, sayfa 418. Bir an için hiçbir şey söylemeden öylece cesedin yüzüne baktı. Onu sarsan şey ne cesedin parçalanmış sol gözüydü ne de göz çukuruna saplanan tornavidanın sapı. Bu tiksindirici görüntü otopsi raporunu oluştururken göz önünde bulundurulması gereken bir ayrıntı olarak aklının bir kenarına yazılmıştı sadece. Hayır, o yüzde Maura'nın dikkatini çeken, onu dehşete düşüren şey bu değildi. Çok genç diye mırıldadı. Mırıldandı. Bu en yahlak olamaz. 30-35 yaşlarında olmalı. Maura şaşkınlık içerisinde nefesini bıraktı. Anlamıyorum. Görüyorsun değil mi diye sordu Rizoli usulca. Siyah saçlar, yeşil gözler, tıpkı benim gibi. Yani eminim ki dünyada siyah saçlı, yeşil gözlü milyonlarca adam var. Ama bu benzerlik. Rizoli duraksamıştı. Frost da gördü. Hepimiz gördük. Maura örtüyü kaldırıp birkaç adım kapatıp örtüyü kapatıp birkaç adım geriledi. Ölü adamın yüzünden kendisine bakan o inkar edilemez gerçekten uzaklaştı. Doktor Bristol yolda dedi Frost. Bu otopsiyi üstlenmek istemeyeceğini düşündük. O zaman neden beni çağırdınız? Çünkü seni olanlardan haberdar etmemizi istedin dedi Rizzoli. Çünkü sana haber vereceğime söz verdim ve çünkü Rizzoli başını eğip üzerine örtülmüş cesede baktı. Çünkü er ya da geç bu adamın kim olduğunu öğrenecektin. Ama onun kim olduğunu bilmiyoruz. Sadece bir benzerlik. Bu geçerli bir kanıt değil. Dahası da var. Bu sabah öğrendik. Maura Rizzoli'ye baktı. Ne? Elyahlank'ın nerede olabileceğini araştırıyorduk. Adının geçmiş olabileceği her yere baktık. Tutuklamalar, trafik cezaları, herhangi bir şey. Bu sabah Kuzey Carolina'da ilçe sekreterinden bir faks aldık. Bir ölüm sertifikasıydı bu. Elyahlank 8 yıl önce ölmüş. 8 yıl önce mi? O zaman Teresa ve Nicky Wells öldürüldüğünde Amalta'nın yanında değilmiş. Hayır. O zaman Amalta yeni ortağıyla çalışıyormuş. Elia'nın yerini başka biri almış. Aile işini yürütecek başka biri. Maura arkasını dönüp göle baktı. Şu gözleri kör edecek bir ışıklıkta parlıyordu şimdi. Daha fazlasını duymak istemiyorum diye düşündü. Bilmek istemiyorum. 8 yıl önce Elia kalp krizi geçirerek Greenville Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir Rizzoli. Göğüs ağrılarından şikayet ettiğini söyleyerek acile kalkmış, kayıtlara göre ailesiyle birlikte gelmiş hastaneye. Ailesi, karısı Amalta ve oğlu Samuel'di. Maura derin bir nefes aldı. Cesedin üzerinden yayılan çürük kokusunun yaz havasına karışmıştı. Ölüm ve yaşam aynı parfümün içinde. Üzgünüm dedi Rizzoli. Bunu öğrenmek zorunda olduğun için üzgünüm ama biliyorsun. Yanılmış olabiliriz. Bu adam sandığımız kişi olmayabilir. Belki de onlarla hiçbir ilgisi yoktur. Ama yanılmıyorlardı. Maura gerçeği biliyordu. Onu gördüğüm anda anladım zaten. O gece Rizzoli ve Frost Doyle's bara girdiklerinde barda duran polislerin hepsi bağıra çağıra tezahüratlar ederek onları alkışlamaya başladılar. Rizzoli utancından kıpkırmızı oldu. Lanet olsun. Ondan pek de haz etmeyen adamlar bile başarısından dolayı dostça onu tebrik ediyorlardı. O sırada barın üzerinde televizyonda 5 haberlerini izliyorlardı ve olanları buradan öğrenmişlerdi. Rizzoli ve Frost bara yaklaştıklarında kalabalık da etraflarını çevirdi. 32 dişiyle sırıtan barmen çoktan 2 tane içki koymuştu önlerine. Frost için viski ve Rizzoli için de büyük bir bardak süt. Bunu görünce herkes gülmeye başladı. O sırada Frost Rizzoli'nin kulağına eğilip fısıldadı. Biliyor musun? Midem biraz kötü. İçkileri değiştirelim ister misin? İşin komik kısmı Frost gerçekten de sütü seviyordu. Rizzoli önündeki bardağı Frost'un önünde koyup barmenden bir kola istedi. Arkadaşları olan polisler yanlarına gelip çak bir beşlik deyip ellerini sıkarken Frost ve Rizzoli fıstıklarını yiyip kıymetli içkilerini yudumluyorlardı. Rizzoli her zamanki içkisi olan Adams Arpa birasını öyle özlemişti ki pek şey özlüyordu. Kocasını, birayı, beninin gerçek ölçülerini. Ama yine de bugün güzel bir gündü. Bir suçlunun daha zıbardığı her gün güzel bir gündür diye düşündü. Hey Rizzoli, bahisler iyice arttı. Kız olacak diyenler 200 papeli buldu. Erkek diyenler de 120. Rizzoli yan tarafa döndüğünde dedektif Van ve dedektif Danley'in yanına gelip bara oturduklarını gördü. Şişko Hobbit'le kısa Hobbit ellerinde 50'lik Guinness bardaklarını kaldırmışlardı. Ya ikisi de olursa diye sordu Rizzoli. Ya ikiz doğurursam? Ne? Dedi Donnelly. Bunu düşünmemiştik. O zaman kim kazanacak? Kimse kazanmaz o zaman dedi Donnelly. Ya da herkes kazanır dedi Van. İki adam bir süre kendi aralarında tartıştılar. Kıyamet Dağı'nda ikilemelere düşmüş Sam ve Frodo gibi. Peki dedi Van. Sanırım bir kategori daha oluşturmamız gerekecek. Rizzoli gülmeye başladı. Evet öyle yapın en iyisi. İyi işti bu arada dedi Donnelly. İzle de gör. Çok geçmeden People dergisinde fotoğrafların çıkacak. Böyle bir suçlu tüm kadınlar, tüm o kadınlar ne öykü ama. Sana bir sır vereyim mi dedi Rizzoli. İç geçirerek kolasını bar sehpasına bırakmıştı. Övünecek bir şey yapmadık aslında. Öyle mi? Frost, Van ve Danny'ye baktı. Onu biz öldürmedik. Kurban öldürdü. Sıradan bir ev kadını dedi Rizzoli. Korkmuş hamile bir ev kadını. Bir silah ya da copu bile olmadan hem de. Sadece lanet olası bir çobanın içine tıktığı, çorabın içine tıktığı pillerle. Televizyonda haberler bitmişti. Barmen HBO kanalını açtı. Kısacık etekli kadınların olduğu bir film oynuyordu. Kanalda. İncecik belli kadınların olduğu bir film. Peki şu Black Talon'a ne oldu? Diye sordu Daniel. Olayla bağlantısı neymiş? Rizzoli bir süre sessizce oturup kolasını yudumladı. Henüz bilmiyoruz. Silahı buldunuz mu? O sırada Frost'un kendisine bakmakta olduğunu fark etti. Biraz huzursuz olmuştu. Bu ayrıntı ikisinin de kafasını kurcalıyordu aslında. Minibüste silahı bulamamışlardı. Örgü, halatlar ve kan içinde bıçaklar vardı sadece. Bir de ülkenin dört tarafında bebekler için aracılık yapan 9 kişinin isimlerini ve telefonlarını titizlikle yazıldığı bir not defteri. Bir tek Teresa Van Gays ile çalışmıyorlardı yani. Ayrıca defterde yıllar içinde Lanka yapılan ödemeler yazıyordu. Bu defterdeki bilgiler dedektifleri senelerce uğraştırmaya yeterdi. Ama Anna Leoni'yi öldüren silah minibüste yoktu. Ah neyse ne dedi Donnelly. Belki çıkar bir yerden. Ya da ondan kurtulmuştur çoktan. Peki ya da biz bir şeyleri gözden kaçırıyoruz diye geçirdi içinden. Rizzoli. Frost'la birlikte Dolly's Bar'dan çıktıklarında hava kararmıştı bile. Rizzoli eve gitmek yerine Shoulder Plaza'ya döndü. Van ve Donnelly ile konuştukları şeyler yüzünden üzerine de bir ağırlık vardı. Böylece üzerinde dağ gibi dosyaları biriktirdiği masasının başına geçip oturdu. En üstte canavarı bulmak için USİM'den istedikleri kayıtlar vardı. 10 yıllar boyunca kaybolan insanların raporları bulunduğu dosya yani. Ama bu soruşturmayı tetikleyen o ilk olay Anna Leoni'yi öldürmesiydi. O sırada, o andan sonra suyun içine atılan bir taşın yaydığı dalgalar gibi genişleyerek büyümüştü dava. Anna'nın ölümü onları Amalta'ya götürmüştü. Oradan sonra da canavara ulaşmışlardı. Yine de Anna'nın nasıl öldüğü sorusu hala yanıtsızdı. Rizzoli üstümden gelen dosyaları kaldırıp Anna Leoni'nin dosyasını açtı. Daha önce okumuş olduğu halde bütün sayfaları yeniden gözden geçirdi. Tanık ifadelerini, otopsi raporunu, saç ve lif raporlarını, parmak izi ve DNA testi sonuçlarını bir kez daha okudu. Sonunda balistik raporuna geldi. Talon. Anna, Leoni'nin kafatası röntgenindeki yıldız şeklindeki mermiyi hatırlıyordu. Ve tabii merminin beyne verdiği tahribat. Bir Black Talon mermisi. Onu ateşleyen silah nerede peki? Dosyayı kapatıp bir hafta masasının yanında duran klasöre baktı. Burada Van ve Danilin'in ona ödünç verdiği Vasili Titov davasına ait belgeler vardı. Son 5 yıl için Anna dışında Boston bölgesinde Black Talon'la öldürülen tek kurban bu davada geçiyordu. Rizzoli klasörün içindeki dosyayı çıkartıp masasına dizdi. Önünde yığınla biriken dosyalara bakınca iç geçirmişti. Kesin bir sonuca bağlanan bir soruşturmayı bile tomarla evrak birikiyordu. Van ve Donnelly davayı önceden ona özetlemişlerdi. Rizzoli de adamların haklı bir tutuklama yaptıklarını ikna olacak kadarını okumuştu evrakları. Takip eden dava sonucunda Antonin Lenov çabucak suçlu bulunup hapse mahkum edilmişse de bunu doğruluyordu. Yine de doğru adamın hüküm giydiğinden emin olduğu bu davayı yeniden gözden geçiriyordu şimdi. Dedektif Donnelly son raporu eksiksizdi ve sadece son derece ikna ediciydi. Leonov, Tacikistan'dan eroin getireceği şüphesiyle bir haftadır polis tarafından takip ediliyordu. Polisler araçlarından Araçlarında onu izledikleri sırada Leonov, Titov'un evine gelip kapıyı çalmıştı ve Titov onu içeri aldı. Birkaç dakika sonra evden iki el ateş edildiği duyuldu. Çok geçmeden Leonov dışarı çıkmıştı. Tam aracına binecekti ki bineceği sırada Van ve Donnelly onu durdurup tutukladılar. Evde Titov'un mutfakta yatan cesedi bulunmuştu. Beyninde iki tane bilaktonon mermisi vardı. Balistik raporları da mermilerin Leonov'un silahından çıktığını doğruluyordu. Açıldığı gibi kapanmıştı dava. Suçlu hüküm giymişti ve silah polise teslim edilmişti. Zizoli, Vasili Titov davası ve Anna Leoni davasından bloktano mermilerinin kullanılmış olmasında dışında hiçbir ortaklık göremiyordu. Gittikçe zor bulunan bir mühimmattı bu. Ama cinayetler arasında somut bir bağ kurmaya yetmezdi. Yine de akşam saatleri boyunca dosyaları gözden geçirmeye devam etti. Sonunda en sondaki dosyaya geldi ama artık çok yorulmuştu. Bunu da gözden geçirdikten sonra bitiyor diye düşündü. Daha sonra dosyaları kaldırıp gidiyorum. Rizzoli dosyayı açtı ve Antonio Leonov'un deposunun arama raporuyla karşılaştırdı. Baskın dedektif Van tarafından kağıda alınmıştı. Leonov tutuklanan çalışanlarından depoda bulunan sandıklara ve kasadaki nakit miktarlarından muhasebe defterlerine kadar orada el konulan her şeyin bir listesini yapmıştı. Rizzoli olay yerinde görevli polis memurları listesine kadar her şeyi gözden geçirdi. Boston Polis Departmanı'nda 10 polis çalışmıştı davada. Rizzoli'nin gözü bir isme takıldı o sırada. Geçen hafta dosyaları gözden geçirirken bunu fark etmemişti. Sadece bir tesadüf olmalı. İlla ki o anlama gelmiyordur herhalde. Bir süre durup düşündü. Gençken devreye polisi olarak katıldığı bir uyuşturucu baskını gelmişti aklına. Bir sürü gürültü, patırtı ve heyecan yaşamıştı o gün. Ve karmaşa adrenalin seviyesini tavan yapmış bir düzine polis şüpheli bir binaya giriyor. Herkes gergin, herkes kendini kollamaya çalışıyor. O sırada insan yanındaki polisin ne yaptığını göremeyebilirdi pekala. Mesela cebine bir şey atsa, para, uyuşturucu, bir kutu mermi, kimse bunun eksikliğini anlamazdı. Her zaman böyle cezbedici bir tarafı vardı bu işin. Olay yerinden bir hatıra almak. Sonradan işe yarayabilecek bir hatıra. Zoli hemen telefona uzanıp Frost'u aradı. Bölüm 31. Ölüler de pek eğlenceli sayılmazlardı. Maura mikroskobun başında oturmuş akciğer, karaciğer ve pankreas parçalarını inceliyordu. İntihar ederek ölmüş bir maktulün bedeninden kesilen doku parçalarıydı bunlar. Lamın üzerine yerleştirilmiş doku örnekleri parlak pembe ve mor renkli hematoksilozinin karışımıyla boyanmışlardı. Ara ara lamları değiştirirken çıkan çıtırtılar ve klimanın hafif uğultusu dışında binada çıkmıyordu. Ama içeride kimseler olmadığı söylenemezdi. Alt kattaki bu sahnede fermuarların kefenlerinin içinde en az yarım düzine misafirleri vardı. Hiçbir zahmetleri yoktu bu konukların. Ve her birinin anlatacak bir öyküsü vardı ama yalnızca onları kesip biçmeye niyetli olanları anlıyordu hikayelerini. O sırada Maura'nın masasındaki telefon çalmaya başladı. Maura mesai sonrası devreye giren telesekreter bıraktı bu işi. Burada ölülerden başka hiç kimse yok. Bir de ben varım tabii. Maura, mikroskop lensinin altında gördüğü bu hikaye oldukça bilindik bir hikayeydi. Genç organlar, sağlıklı dokular, ruhu istese daha yıllarca yaşayacak bir bedendi bu. Eğer içinden bir ses, zavallı adamın kulağına rahatlatıcı sözler fısıldasaydı daha uzun yıllar yaşayabilirdi. Şimdi dur, bir dakika. Kalp acısı geçicidir. Acılar geçer gider ve sonunda günün birinde kalbini verebileceğin başka bir kızla tanışırsın. Sonuncusu da bitmişti artık. Mağaralamı çıkartıp kutuya koydu. Bir süre önce üzerinde çalıştığı lamları düşünerek orada öylece oturdu. Ama aklına bambaşka bir resim vardı. O sırada siyah saçlı yeşil gözlü genç bir adamın yüzünü düşündü. Otopsi yapılırken izlememişti bu kez. Bu öğleden sonra bedeni Doktor Bistol tarafından ortadan ikiye ayrılmıştı ve bütün organları dışına çıkartılmıştı. Mauro bütün bunlar olurken üst kattaki ofisindeydi. Yine de raporları dikte ederken ve o gece geç saatlere dek lamların örneklerini incelerken sürekli onu düşünüp durmuştu. Onun kim olduğunu bilmiyor muyum gerçekten? Henüz karar verememişti. Masasından kalkıp çantasını topladığında ve bir dizi dosyayı kolunun altına sıkıştırıp ofisten çıkmaya hazırlandığında bile hala bu sorunun cevabından emin değildi. O sırada telefon bir daha çaldı. Maura telefonu yine duymazdan gelmişti. Sessiz koridor boyunca yürüdü. Kapalı kapıların, boş ofislerin yanından geçti. Yine bomboş binadan çıktığı bir gece arabasının kapısının üzerine çizilmiş o pençe izlerini bulduğunu anımsadı. Kalp atışları hızlanmıştı biraz. Ama o gitti artık. Canavar öldü. Mağara arka kapıdan çıkıp ılık yaz gecesinin ilk adımını attı. Binanın dışındaki lambanın altında durup bir süre gölgeler içinde park alanını gözden geçirdi. Işığa gelen pervaneler lambanın etrafında dolanıyordu. Kanatları ampule çarpıp duruyordu. Sonra bir ses daha duydu. Bir araba kapısının sesiydi bu. Karanlık bir silüet kendisine doğru yürümeye başlamıştı. Silüet yaklaştıkça lambanın ışığıyla çizgileri de belirginleşiyordu.